sizlerle gece çalışanlara hoş geldiniz.
Gülinlerle gece çalışanlar başlıyor.
Efendim, Gülinlerle gece çalışanlar da mesaisi saat 8'de başlayan konuklarımızı ağırlayacağız. Ben de onlardan biriyim. Bu demek değil ki gündüz çalışmıyorum ama genellikle mesaimiz akşam 8-8.30 gibi başlıyor. Müzikse bu eğer akşam 11'de de başlayabiliyor. Programımızın ilk konuğu aynı zamanda Aşık Shakespeare'de Hamlet'i değil Shakespeare'i oynayan rol arkadaşı Muras Kaygılaroğlu.
Çok teşekkür ediyorum.
Hoş geldin.
Hoş bulduk. Beni davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum.
Ben de programıma ilk sen geldiğin için çok teşekkür ediyorum.
Çok sağ ol.
Yazdığım isimler arasından seninle başlamak. Çünkü tam da tanışmıyoruz.
Evet. Birlikte
çalışıyoruz.
Çalışıyoruz.
Evet.
Evet.
Gece çalışmakla ilgili ne düşünüyorsun?
Gece çalışmakla ilgili iyi düşünüyorum. Yani gündüzün sana kaldığını düşünüyorum. Bununla ilgili... Yani şu anda ben gece gündüz çalıştığım için aslında tam da bu konsepti algılayamıyorum. Bunu hep düşündüm böyle işte şimdi çocuk mucuk falan hani bu hayatta daha işler yoğunluğundan böyle vakit kaldı kalmadı. Ne kadar vakit geçiriyoruz birlikte diye işte sonra kaliteli zaman şu bu falan onları çözdüm ama çözmeden önce kendime hep şu örneği verdim yani. Ben bir bekçi de olabilirdim. Gece çalışıyor olabilirdim. Ve işte gündüz çocuğun full okuldayken tam o evden gelirken böyle devir teslim gibi tık olabilir. Evi sana bırakıyorum ben çıkıyorum gibi. Bir yerde de olabilirdi. Boşver yani kıymetini bil bu durumun diye. Gece çalışmayla ilgili düşündüğüm tek şey buydu.
Evet, zaten mutlaka gündüzde çalışıyor gece çalışan insanlar. Onun hazırlığını.
Yani ama yine bir mecburi orada olması gereken bir saat gibi konuşuyoruz diye anlıyorum.
Evet,
yani, mesai saati gece
evet,
başlayan.
Yani bizim oyunumuz 8.30'da başlıyor.
Doğru. Biz gece çalışıyoruz.
Evet. Yani 8.30'da başlıyor. Ya da senin talk show'un kaçta başlıyor?
Benim bir talk show'um yok. Benim bir stand-up'ım var.
Stand-up.
Evet.
Konuğumuz aynı zamanda stand-up yapıyor.
Yapıyorum.
Tamam. Ama talk show'da yaptın mı?
Yapmadım.
Sunuculuk yaptın.
Sunuculuk yaptım.
Evet, sunuculuk.
Sunuculuk yaptım. Onları da gündüz çektim, gece yayınladılar. Yani orada da istediğimi alamadım.
Evet, açıkçası. Doğru diyorsun.
Gece çalışamıyorum.
Çalışıyorsun.
Yani peki evet öyle.
Yani bir miktar çalışıyorsun.
Bir miktar çalışıyorum. Bir miktar çalışıyorum. Hoşuma da gidiyor.
Stand-up kaçta başlıyor?
8'de başlıyor. 9'da sahneye çıkıyoruz. Yani 8'de kapıları açıyoruz. Böyle işte bir müzik eşliğinde insanlar yerlerine oturuyorlar falan. 9'da başlıyor. 11'e kadar sürüyor. 11 çeyrek gibi de canlı müzikle devam ediyor. Müjde Kızıltan.
Biliyorum,
ve
görüyorum.
Orkestrası, ya. Evet, sağ olsunlar.
Ve mükemmel makyajı.
Aa, fix.
Çok güzel.
Çok hoş bir makyaj.
Aşırı güzel
çok
makyaj. Burada Müjde Kızılkan'ın evet. Makyajına,
övelim
müziğine.
Biraz övelim. Övelim. Evet, övelim. Gerçekten müthiş bir ses. Eşi Mehmet, bas gitarda.
Öyle mi?
Beraberler. Böyle yani. Geçenler.
Şakanın hayatına girişi, çocukluktan filan, şakayla bağlantın nasıl oluştu? Hatırlıyor musun öyle bir şeyler?
Yani evde herkes komiktir bizde. Eğlencelidir yani. Yani böyle duyguyu bastırmak için bir yöntem gibi kullanılır. Hani böyle en acılı zamanlarda en söylenmeyecek şeyi söyleyip hani ortamı şok edip gülmek falan gibi. Yani büyük teyzem de böyledir, annem de böyledir, anneannem de böyledir, babaannem de böyledir. İşte kuzenlerim böyledir. Cenazelerde falan hani Kur'an okunurken falan böyle evde birbirimize bakıp hani saçma bir şeye takılıp gülen tiplerdik.
Cenazede ama bir gülme illa olur.
Ya bir sinir boşalması oluyor herhalde, ondan oluyor. Böyle facialar yaşadık yani hani böyle... Beklerken birinin böyle patlayıp hani sırayla domino gibi güldü. onları kontrol etmeyi öğrendik.
Tabii çocukken şakalarını hazırlamıyordun.
Evet, hazırlamıyordum ama zaten hep o gözle bakıyordum yani. Bir de çok meraklıydım yani. Hep komik şeyler seyrederdim yani. İzlediğim şeyler de öyle olurdu. Cem abiler, Yılmaz hocalar, Ata abi falan yani hepsini... Sahnede yani İstanbul'da büyümenin ve annemin de bunlara biraz meraklı olmasının getirisiyle hepsini sahnede izledim ben yani.
Evet, ben de izledim.
O yüzden çok güzeldi yani. Hani o işte yani şimdi bugün yok Rumeli Hisarı falan hani o atmosfer falan da
cami
çok...
var ya.
Senin. Evet, şimdi cami var.
Cami değil de
mescit mi? Öyle bir şey mi var?
Aynen o tarz.
Abi ona bir
şey
bakalım mı?
Ona bir bakabilir miyiz? Burada araştırma grubumuz var.
Yani kapattılar yani o şeyi. Evet. Güzeldi orası. Şimdi gerçi Rumeli şey de güzel. Harbiye de harbiye.
Kendi şovun için yaptığın, ne bileyim, hazırladığın şakaları üzerinde denediğin arkadaşların var mı?
Var tabii.
Ha, onu çok merak ediyorum.
Herhalde canım. Yani ama mesela şimdi bu şakayı hazırladım, size bu şakamı söylüyorum gibi değil de.
Değil.
İşte mesela yazıyorum bir şeyler. 3-5 bir konuya dair. Ya zaten yazdığın şeyler seni ilgilendiren ve senin ilgi alanlarından oluyor. Ya benim için öyle oluyor en azından. Takip ettiğim bir şeyden oluyor falan. Mesela arıyorum görüntülü, koyuyorum telefonu falan sırayla. Çok gülen, yani bonkör kahkahalı dostumu da arıyorum. Mesela işte arada bir şey söyleyebilecek dostumu da arıyorum. İçine bir şey katabilecek, yani o diyaloğu başlatabilecek. Hiç gülmeyen arkadaşımı da arıyorum. Böylece bir fokus grubum olmuş oluyor. O deneme grubundan işte baktım buna hiç kimse gülmedi falan. Hiç eğlenceli değil, çiziyorum. İnat ediyorum, bunu ben anlatırım, gülecekler diyorum falan. Gülmüyorlar falan. Sana söylemiştik falan diyorlar. Doğru diyorum, bu çok sert abi, bunu söyleme falan diyor. İşte diyorum ki yani burası zaten bizim yaptığımız yer 100 kişilik kapalı devre bir yer. O yüzden yani burada söylemeyeceksem nerede söyleyeceğim?
Aynen.
Hani böyle şey, yakın arkadaşlarına story koymak gibi bizim orası.
Evet, biraz.
Biraz öyle yani, çok kapalı, telefon yok, bir şey yok, kimse kayıt.
Ha, telefon yok.
Yok, hayır yani. Güzel. Sadece fotoğraf çekiyor konuklarımız. Onun dışında kayıt mayıt vesaire bir şey yok. Dolayısıyla böyle çok şey gibi oluyor. İstediğini söyleyebildiğin bir platform gibi, bir yandan da çok rahatlatıcı tabii yani. Hani yani tweet atmak gibi düşün yani. Hani böyle, ama tweet atınca linç yiyebilirsin, cancel edilebilirsin, her şey... Kusura bakma.
Çok pardon, özür diliyorum.
Affet. Ekmeğimizi senden kazanıyoruz, bize affet.
Aman diyeyim, mikrofonum
aman
canım
baba.
Benim.
Yani o yüzden öyle bir grubum var. Onlara böyle orduğum ettiğim. Bazen onların abi bu çok dediği şeye çok gülünüyor falan. O da zaten senin nasıl bir tarzda takılmak istediğini de belirtiyor. Yani çok daha böyle tırnak içinde söylüyorum, edepli anlatılar yapan ve çok komik olan insanlar var. Çok daha politik şeyler anlatıp çok komik olan insanlar var. Yani artık biraz şöyle oldu galiba. Çeşitlilik herkesin hayatında var. Yani artık küçük küçük grupların da çok büyük olduğu, herkesin birbirine ulaştığı, sevdiği şeyleri birbiriyle paylaştığı, kendini weirdo hissetmediği.
Çok önemli bir nokta bence.
Evet, evet. Ve bu çeşitlilikte benim de hitap ettiğim birisi muhakkak olacak. Herkesin olacak. O yüzden denemekten korkmuyorum yani böyle şeyleri. Benimki de böyle bir tarz diyorum falan.
Peki efendim, size biraz sorular hazırladık.
Buyurun efendim.
Böyle merak ettiğimiz sorular.
Ne güzel defterin.
Çok teşekkür ediyorum. Evet. Programımın ilk konuğuna pembe ve mor bantları buldum. Siz görmüyorsunuz ama böyle bir defterim var aslında. Ve aynı zamanda şöyle de bir kalemim var. Evet. Oyunculuk meselesinde... Senin çocukken hayalin bir stand-upçı olmaktı. Oraya doğru giderken oyunculukta kim senin çekti?
Ben bu işin nasıl yapılacağını hiç bilmiyordum. Yani nereye nasıl başvurulur falan, nasıl girilir yani falan. Yani konservatuvar sınavı nedir şu bu? Konservatuvar lafını duymuşum. Bu yolda bunu bana iyi gelebileceğini, bir şeyleri öğrenebileceğimi. O zaman da annem çok istemedi. Yani, pardon abi. O zaman da annem çok istemedi. İşte,
oğlum bir meslek
sahibi ol, fix yani o. Ben de öyle olunca yani ben istiyorum ama filan. Onlar da beni böyle Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin işte tiyatro kursuna hafta sonları.
Gayet mantıklı.
Okey, aynen böyle ne olduğunu bir gör anla diye. Bir kur mu denir artık, bir sene miydi o? Hafta sonları oraya gidiyordum. Öyle bir deneyimim oldu. Sonra üniversite
oradan
sınavında.
Oradan bir şeyler çakozladın
tabii. Ne oluyor filan diye bir baktım filan. Ha, yapabiliyorum, sahnede durabiliyorum. Verdikleri egzersizleri yapabiliyorum artık, o yapmamı istedikleri şeyi taklit edebiliyorum falan düzeyinde görünce bir rahatladım falan. Ama orada bir ajans geldi yani, bizi kameraya aldı falan. Ve o şekilde başladı aslında yolculuğum. Sonrasında üniversitede reklamcılık okudum. Onu okurken telefonlar gelmeye, işte hani şu denemeye gel, şu çekime, şu audition'a ver falan. Yani böyle 5-10 audition'da elim ayağım boşaldı, titredim yani. İsmimi söyleyemedim kamera açılınca. Eminim. Falan böyle önünde böyle kırmızı ışığı görür görmez panik atak yaşadım. Falan dedim ki ya... Abi olmazsa olmaz ya. Kim bu insanlar? Niye korkuyorsun bu kadar filan? Hani yani başarısız olmak korkusunu aşmam gerekiyordu. Yaktım böyle bir gün gemileri. Öyle gittim görüşmeye. O görüşmede de şans eseri zaten kafasında beni beğenmiş ve beni tanımak isteyen bir yönetmen vardı. Ve orada güzel bir sohbet döndü falan. Ben de böyle şişmanım. O da şişman. Yönetmen de böyle.
Ben de şişmandım.
Ha, öyle mi? Evet. Ha, Ersoy abi. Ersoy Güler vardı. Ersoy abiyle oturduk falan. Diyor ki seni niye işe alayım falan diyor böyle. Yani hani daha... Konservatuvar mezunu bir çocuk alsam, hani işi bilen, daha önce tecrübesi olan falan, çok iyi olur dedi yani, benim işim kolaylaşır falan dedi. Ben çok çabuk öğrenirim falan dedim böyle, işte ne istiyorsam yapar mısın falan dedi. Yani böyle hani bu bir cinsel tacize mi gidiyor ya? Yok, şaka.
Pantolonunu çıkarır mısın?
Falan çıkarır mısın falan. Ben çıkarmıştım o arada falan. Bu mu hocam? İşte böyle yani yerde yuvarlan desem yuvarlanır mısın falan. Yuvarlanırım dedim yani, ne var falan. Zaten biz onu keyif için yapıyoruz yani. Arkadaşlar gülsün diye bunları yapıyorum ben.
Benim olayım bunlar.
Ha, ne var ki falan dedim. Sonra ben seni arayacağım falan dedi. Tamam dedim. Ertesi gün aradılar işte, gel falan. Gittim. Ve öyle başladı oyunculuk serüvenim. Sonradan stand-up yapma arzumu gerçeğe dönüştürebilme hayali bile çok yüksek bir yerdeydi. Yani çünkü kralı Cem abi olduğu için bizim gördüğümüz, ülkemizde gördüğümüz. Şimdi bugün Netflix'lerde vesairede dünyaca ünlü stand-up komedyenleri falan görüyorsun. O zaman bilmiyorsun bile yani. Ve elindeki en iyisinin olduğu yer o kadar yüksekte ki ve yani yakınına yaklaşan yok. Evet var, denemeler var, güzel işler var. Ama istikrarlı bir şekilde bu işi yapan yok. Şimdi Yılmaz Erdoğan'da stand-up'ı var. Evet. Ata Demirer'in de stand-up'ı var. Beyazıt Öztürk'ün de stand-up'ı vardı. Yani tek kişilik gösterileri. Aynen. Ama diğer onların hepsi başka işler yapmaya devam etti. Yani Cem abi sadece bu işi yaptı ve öyle bir çıtaya koydu ki bugün adam biletlerini açıyor. 9 dakikada 30 bin bilet falan satıyor. Yani hani
buradan Cem Yılmaz'a wow demek
yani
istiyoruz.
Evet. Ve şimdi o hayale yani nasıl diyorsun lan yani buraya, ya boş ver burayı diyorsun. Bu yarışa girme yani, bu evet, yıpratma kendini falan. Hani buralarda takıl yani, bu bir bak yani, sonra bakarsın yeri gelirse falan gibi bir yerdeydim.
Sonra ne bileyim, çıtayı koyduğun insanla tanışıp arkadaş olunca neler oldu? Çıtayı iyi anlaştınız mı?
Çok iyi anlaştık.
O çıta karşında.
Çıtanın doğru yerde olduğuna emin oldum bir kere. Yani zekası ve unikliğiyle özel bir adam yani Cem abi. Ama onunla arkadaş olmak da çok cesaret verici. Yani birlikte iş yapmak, yani sana meslektaşı muamelesi yapıyor olması çok kıyak. Ve bunun yanı sıra yani böyle İdolünle de birlikte çalışmanın verdiği ve ona da kendini bir ispat etmenin verdiği de bir coşku, bir özgüvende patlıyor.
Çok zevkli bir şey.
Müthiş bir şey yani. Ve sonra onun da beni bu konuda böyle teşvikleri oldu. Ya oğlum anlatıcısın yani, yapabilirsin, ne var filan diye. Sonra ben de onu Tuz Biber'e götürdüm. Tuz Biber Kadıköy'de yapıyordu.
Biliyorum.
Ha, biliyorsun.
Yani Instagram'dan Cem Yılmaz'ın geldiği gece olarak görmüştüm.
Ben de Cem abi dedim ki abi burada da böyle bir oluşum var. Gel bir bakalım yani. Hani burada da böyle genç bir sürü adam çıkıyor, anlatıyor falan. Çok hoş. O da tabii çok heyecanlandı. Yani o da Leman kültür dönemi falan gibi. Yani hani
tekrar
böyle
bir
hani, evet yani öyle bir durum oldu. Beraber oraya gittik falan. Çıktı sahneye. Şöyle bir 10 dakika millet şok oldu yani. Ne alaka? 30 lira verip bilet almıştık hani Cem Yılmaz. 30 lira mı falan, hani böyle hani enflasyon vardı ülkede falan, hani böyle, hani böyle böyle bir durum oldu falan. Orası da benim çok hoşuma gitti. O gün bana gel 5 dakikada sen anlat dedi falan. Ben çıktım böyle ne anlatacağımı bile düşünmeden.
Yani
böyle,
senin planda yoktu çıkma.
Yoktu ya, nefesim kesildi zaten. Yani o görüntüler vardır Tuz Biber'de. Yani böyle falan oldum. Sonra dedim ki ya bir dakika, bu böyle değil. Yani biraz bir şeyler çalışıp gitmeliyim. Sonra ertesi hafta açık mikrofonları var onların işte. Açık mikrofona gittim. Pazartesileri oluyor.
BKM'deki mi?
Yok ya, Tuz Biber Aylak'ta.
Tuz Biber yine. Evet, Aylak'ta.
Açık mikrofona girdim. İşte 30 liramı verdim falan. İsmimi yazdırdım. Sahneye
30 lira
çıkacağım.
Verilerek mi giriliyor?
Evet. 30 lira veriyorsun. Sahneye çıksan da çıkmasan da 30 lira veriyordun. Yani bu bahsettiğim 2 yıl önce falan. 30 liramı verdim. Girdim içeri falan. İsmimi de yazdırdım. Hazırladığım şakaların 7 dakikam falan var zaten. 5 mi 7 mi ne? Bir tanesine bile kimse gülmedi. Bir tanesine. Yani böyle mezar taşı gibiydi ortam. Yani anladın mı? Böyle hani kendi kendime anlatıp böyle yanıp paramparça oluyorum. Böyle eriyorum falan. Böyle egom paramparça yani böyle.
Peki neydi bunlar?
İşte böyle Türkiye ekonomisiyle ilgili şakalar falan yaptım. Yani sen kim köpeksin gibi baktılar bana. Sen Türkiye ekonomisinde nasıl şikayet edebilirsin gibi bakıldı. Ve yani böyle daha gerçek, daha kendimden bir şey anlatmadığımı fark ettim çıktığımda. Çok üzüldüm yani. Böyle eve sürünerek gittim yani.
Hiç mi gülen olmadı?
Bak hiç gülen olmadı. Ya benimle gelen arkadaşlarım bile gülmedi. Yani hani bir moral kahkahası bile olmadı.
Alkış
ya
başlatan bir yakın arkadaş falan.
Hiçbir şey olmadı günün. Yani hiçbir şey olmadı. Yaprak kıpırdamadı yani. O kadar kötü bir geceydi.
Çok feciydi.
Korkunç bir geceydi yani. Ve bu beni çok hırslandırdı.
Ve üstüne bir de 30 lira verdim.
30 lira da verdim. Yani. Dedim ki benim bir 30 liram daha var. Haftaya yine geleceğim falan dedim.
Ha, öyle bu bir sefer, gaza geldi.
Aynen. Haftaya böyle bu sefer kendimle ilgili şişman şakaları yazarak başladım.
Çok büyük bir malzeme.
Aynen. Bunları yazdım. Sonra çıktım. 7-8 dakika bunları anlattım. Abi o kadar güldüler ki. Dedim ki ben bitirdim oğlum bu işi. Diplere bak, uçlara bak.
Ben öldüm, ben bitirdim.
Yani Cem Yılmaz şimdi sen düşün falan. Yani o, hani o raddedeyim yani. Hani o gaza gelişteyim falan böyle. Hemen çıkıyorum tek büfede tost falan yiyorum böyle. Yedi dakika. Yedi dakika yani. Abi böyle eve sanki yürürken böyle yerden bu kadar yükseklikte süzülüyor gibi gittim falan. Ertesi hafta tekrar gittim. Üçüncü kez. Aynı şakaları anlatırım diye. Ve bir önceki hafta çalıştığım gibi çalışmadım. Zaten anlattığım şeyler abi falan dedim. Bok gibi geçti. Bok gibi geçti.
Yani hiç çalışmadım.
Hiç çalışmadım çünkü. Yani o işte o kibir.
Aynısını yaptım.
Kibir yani. Ona
kibir
yeni...
mi?
İşte nasılsa yaptım biraz, ben bunu falan.
Biraz gibi. Hızlı motivasyonun düşüp kalkıyor gibi.
Falan gibi bir yerden. Kötü geçti. Yani ilki kadar kötü olmasa da yani ikincisini gördükten sonra artık kötü bu dedim yani falan. Ve sonra anladım ki yani bu iş böyle çalışmayı devam ettirdiğin, kafayı buraya yorduğun falan bir şey olması lazım. Sonra onun üzerine işte dükkan yani 90 liralık kursla bu dükkanı açtım.
Açtım.
Aslına bak.
Buradan seyircilerimize 90 liranız varsa siz de stand-up'a başlayabilirsiniz. Tombişlik konusunu bir sürü yerde konuştuğunu duydum. Ben de eski bir şişmanım. Ben kendimi hala şişman olarak tanımlıyorum. Ruhum şişman benim.
Ruhum obez.
Aynen. Sende de benzer şeyler oldu mu diye sormak istiyorum. Ben 76 kiloydum.
Ama bir şey değilsin. Ben senin kilon kadar kilo verdim yani şişmanlık.
Evet ama böyle. Ben de kendi üçte birimi verdim gibi düşünüyorum. Şimdi 52 kiloyum. Böyle hemen zayıfladığını algılayabildin mi?
Asla.
Değil mi? Olmuyor asla. Hemen.
Yani böyle 5-6 sene falan da oturdu yani. İlk kilo verdiğim zaman kot pantolon almaya gideceğim. O zaman hep aynı markadan alıyordum. Çünkü orada o büyük bedenler vardı.
Ve hala öyle olduğunu zannediyorsun.
Öyle olduğumu zannediyorum. Böyle 44 beden giyiyordum kot pantolonu. Ve işte gittim. Bir tek o mağazada var. İşte girdim içeri falan. Merhaba abi falan filan. Ben dedim ya bu arada kilo vermişim yani. Bir 10-15 kilo falan vermişim. Bir kot alayım falan dedim. Dedim ki yani işte bir 42 alabilir miyim falan dedim. Adam bana baktı. Ben 38 vereyim falan dedim. Ben de saçmalamayayım falan dedim böyle yani 42. Çünkü o kapanmama mahcubiyetini hissetmek istemiyorum yani.
O zaten hani hayat.
Olmadı bunun bir büyüğünü verin demek istemiyorum. Yani garantiye almak istiyorum kendime. Yani
bol alayım.
Küçüğünü alayım deme lüksüne erişmek istiyorum belki de içten içe. Adam ya bir lütfen deneyin 38'i falan dedi. Arkadaşım ısrar etme falan. Ya zaten kırılgan bir yerdeyim ya. Ve adam getirdi 38. Ya inat et. 38 kapandı böyle belime şak dedi oturdu falan.
Çok iyi değil mi?
Ben böyle nasıl ya falan dedim. Artık kırklar yok mu falan. Ve o beni daha da gaza getirdi yani. Bu süreçte motivasyon yani. Hani giydiğimin yakışması, tekrar tekrar oturması, 50 kere dene çıkar yok falan. Çünkü o stres çok kötüdür yani. Kabine girersin, o perdeyi kaparsın, sıcağın içinde. Zaten kilolu olduğu için ekstra ateş gibisin.
Benim çocukluğum.
Benim de yani. Ben de çocukken de iri bir çocuktum. Yani sonra lise, üniversitede artık morbid obeze geldim. Oralarda onların geçmesi ve algıda yani ben artık yani aynaya bakınca evet.
Aynen.
Zayıflamışsın yani hissine gelmek zaman aldı. Yani.
Aldı. Benim diyetisyenim şöyle bir şey önerdi. Çünkü çok benzer şeyleri ben de yaşadım böyle. Ben 42 bedendim. 40 beden pantolon, üstüm 42 biraz daha geniş diye. Gidiyorum pantolona bakıyorum. Atıyorum 38 bedeni mümkün değil diyorum. Olmaz bu. İşte 40'ı alıp giyiyorum bol. Öbürünü deniyorum falan. Diyetisyenim şöyle bir şey önermişti. Her gün don sütyen aynanın karşısına geç ve kendine bak bir 5 dakika. Bunu gör, bunu sıkça gör. Ben onu böyle şeylerde fark ediyordum. Bazen ne bileyim caddede yürüyorum ve camdan görüyorum. Oha falan yapıyorum
hoşum kendime. Hoşum lan nereye geldik lan işte.
Yani evet,
evet.
O kadar küçülebilecek miymişim haberim yoktu bundan. Büyük bir rahatlık. Ne bileyim dizinde bir acı yok.
O hafifsin. Zaten tabii ki merdiven çıkarken nefes nefese değilsin evet. Falan. Onlar başka. Sağlık tarafı zaten cepte.
Yani zaten evet. Oradan başlıyordu
evet,
mevzu.
Evet, evet.
Benim de öyle başlamıştı.
Evet, yani annem öleceğim diye korktu artık.
Obez bir eşim vardı benim. Ben de o ölecek diye korkarak diyete başladım. O da morbid obezdi. Ve beraber girdik böyle bir mesele. Ben o kadar şey değildim ama çok büyük bir algı oluyor. Yani böyle ne bileyim birdenbire 23 kilo verdim ve tamam artık ben böyleyim diyemiyorsun.
Hayır canım öyle bir şey olabilir
ama
mi?
Kişisel olarak çok iyi bir başarı. Ben mesela bunu başardığım için...
Ben de çok mutlu
kendimi
hissediyorum.
Kendimi iyi hissediyorum.
Evet yani bu şeyi hissettiriyor bana. Ben her şeyin üstesinden gelebilirim artık gibi hissettiriyor.
Gibi.
Yani evet. Hani kafaya taktığım zaman bunu yaptıysam bunu da yapabilirim gibi bir güç oluyor. Çok zor başlaması, kabul etmesi ve yani bu yolda yürümek. Daha önce de muhakkak denemişsindir kilo vermeyi. Bu ilk seferinde bir headshot değil yani. Hani bu defalarca kez ıskaladığın bir durum. Ve yani artık takatinde kalmamış. 5 ver 10 al, 6 ver 7 al falan.
O hep zaten fazlası kalmamış.
Evet. Evet, evet, yani böyle oluyordu. Ve sonra bu kararı verip bu yolculuğu bitirmek, yani o istikrarlı duruş insanı çok güçlü hissettiriyor.
Ben çok sağlıksız besleniyordum.
Ben sağlıklı beslenmiyordum. Hiçbir zaman sağlıklı beslenmiyordum. Sabah sosisler, ekmekler, peynirler eritmeli, işte mayonezler ekmeğin arasında, yani kalan küçük parça ekmekle Nutella kayarım, bunu kenara ayırayım. Yani zannediyor ki o yemeyeceğim o ekmeği, yani hani o Nutella salam için ayrılıyor falan hani.
Ben salama ekmek, ya ekmeği, hı-hı, salamla sararım.
Bol malzeme. Budur zaten, doğrusu budur. Ya ben bugün yine bozmak istediğim zaman da öyle şeyler yiyorum bu arada. Yani o benim guilty pleasure'ım gibi yani. Böyle
guilty pleasure sorunumuz vardı zaten, ha, çok iyi oldu.
Yani pis yemek yani. Hani o, yani bunu ben bugün hak ettim baba. Hayat çok zor bugün ve bununla baş edemiyorum. Duygusal yiyeceğim yani.
Ne
yani,
mesela o?
Yani mesela tavuk kızartması, sosları, patatesi, hamburgerler filan. Hani ben pizza kayacağım.
Ben de Arby's mesela.
Ha mesela, olabilir.
Curly'ler
falan. Evet, evet. Cheddar soslu falan. Evet. Yani. Ekstra bir şeyle. Yani mutlaka bir şey tek olması beni...
Double chocolate.
Double chocolate bilmem ne falan. İki shot daha kardeşim falan. Hani biraz öyle bir yer yani.
İzlerken bu rolü ulan ben oynasam dediğin roller oluyor mu?
Oluyor tabii ki. Yani bu rolün böyle bir rol ben de oynasam. Keşke denk gelse. Ama şey gibi değil yani, bunu ben daha iyi oynardım gibi değil.
İştahlanma.
Evet yani böyle ulan böyle işlerde niye yer alamıyoruz falan gibi hayıflanma oluyordur. Onun dışında şeye inanırım. Onu o oynadığı için öyle güzel geliyor gözüme.
Tabii.
Öyle düşünürüm yani. Hani o onun alameti farikası. Ben ne yapabilirim acaba bu formun içinde gibi düşünürüm. En son Poor Things'i izledim. Emma ablanın oyunculuğu beni mest etti yani. Şimdi izlemeyenler için şey olmasın ama yani başladığı yerden bitirdiği yere kadar ki o dönüşüm,
evet,
çok iştah kabartıcı bir
ama
hikaye.
Ama çok iyi bir rol.
Müthiş bir rol. Müthiş
İnanılmaz
bir rol. Yani öyle roller olduğunda ulan keşke böyle bir şey bize de denk gelse de bir denesek derim. Mesela en çok istediğim şeylerden bir tanesi tek plan bir filmde oynamak. Onu çok istiyorum. Ama bir mekanın içinde geçsin istemiyorum.
Yani tek planda çekilsin.
Evet. Bir, neydi filmin adı? Victoria mıydı? Bir bakabilir misin abi? Sen çok iyisin ya.
Burada Google oturuyor gibi değil mi?
Victoria'ydı galiba adı ya. Tek plan bir film. Gece sabaha karşı bir barda başlıyor. Bardan çıkıyor sokaklara, banka soygununa, bir kafeye, evet, bir çatı katına ve tek plan yani. Böyle kamera takip ediyor. Oyuncular için de müthiş bir hikaye. Tiyatroda da hoşuma giden şey o oldu zaten. Yani başlayıp bitiyor olması, evet, o performansın kesilmemesi. Öyle bir şey yapmak
one
isterim mesela.
One shot etkileyici bir şey.
Çok hoş.
Benim ilk one shot etkilendiğim şey Orhan Atasoy'un, doğru söylüyorum sanırım, Gemiler diye bir tane klibi vardı.
Bilmedim.
Ben sana onu bitince göndereceğim. Hmm. Belki alta da linkini koyarız. Orada da one shot çekilmiş bir sahilde işte... Hayat kadınları geçiyor, birileri geçiyor, geri geliyor falan ama klip baştan sona one shot. Dönemine göre de çok,
çok
acayip.
Hoş.
Gemiler olması lazım. Değil mi? Gemiler, evet.
Bizim Orhan Atasoy. Victoria.
Victoria.
Victoria, ha, her şey.
Şöyle gözün. Sağ ol abi.
Buradan yönetmenlere Uras Kaygılaroğlu'nun Poor Things'deki Belly karakteri gibi bir karakter oynamak isteğini ben duyurmak isterim.
Çok teşekkür ederim. Herkes istemiştir. Gerekirse de birileriyle yarışır, audition da veririm.
Veririm.
Hocam.
Yere, evet, yatarım.
Yatarım. Pantolonum çıkarıyorum.
Ben pantolonla seni görmedim. Biz Uraz'la beraber oyunda çalışırken bir şortla yaptı. Herhalde ya don demek ben istemedim şimdi hani.
Ama içinde don olduğu için dedirtemiyor.
Evet.
Yani don
bir
üstü.
Bir şortla prova yaptı bu çocuk arkadaşlar.
Şortum biraz kısaydı dostlar. Tiyatro camiası gibi açık fikirli insanlar arasında bile bir öteki olmamı sağladı. Beni çok üzdü bu durum.
Şey ben... beyaz mavi çizgili donundan bahsediyoruz.
Aynen o donumdan, aynen, bahsediyoruz. Aynı boylarda bir rengi daha vardı.
Onu bizimle paylaşmadım.
Paylaştım aslında. Aa. Ama dikkat etmemişsiniz. Çıplak bacağıma bakmaktan, donun kısa demekten, orada o saatte ne işi vardı, niye öyle giyinmiş. Bu sadece kadınlara yapılmıyor görüyorsunuz.
Yo, evet tabii.
Evet, bize de uygulandı. Ama sineye çektim.
Sonuçta o senin şans donun mu?
Bu benim şans donum falan değil. Çok rahat ettiğim bir şorttu.
Ha, çünkü insan bazen şey düşünüyor mesela, Uras herhalde 40 gündür aynı donu giymiyordur.
Öncelikle aynı dondan 2 tane vardı.
Ha, bir gün onu bir
gün. Birincisi bu. Arada sırada giydiğim diğer şortları aklınızda, sen ve birkaç arkadaşımızda sürekli o donu düşündüğünüz için o donları görmemişsiniz bile. Bu konuyu burada açtığın için teşekkür ediyorum.
Ama bu önemli bir konuydu.
Tamam, yani, teşekkür ediyorum. Ben de artık bu konuyla ilgili Düşüncelerimi bastırmayacağım. Ben istediğimi giyerim. Çünkü benim bedenim, benim bacaklarım, benim kararım.
Bu arada bacakları falan inanılmaz
çok
güzel.
Çok teşekkür ederim. Evet. Evet kadın... Belki ben de bunu yaşayacağım bir platform aradım. Bacaklarımın aradım. Güzelliğini göstermek istedim. Suç oldu bu.
Asla suç olmadı. Renk kattı diyelim.
Çok teşekkür ederim.
Ben de giyinmeyi severim.
Evet sen de çok güzel şeyler giydin. Giyerim bütün evet. Bütün bu süreç boyunca. Evet,
ama
evet.
Bir senin donun kadar sükse yapacak bir kıyafet bulamadım.
Bu mu canınızı sıktı acaba?
Canımızı sıkmadı. Bu bir şey oldu. Yıllar sonra Aşık Shakespeare'i hatırlayınca o şortu da hatırlayacağım.
Çok. Ben
ve
o şortun
senin kulisine
bir rengini
fotoğrafını
sana,
çektim.
Ve bir rengini sana vereceğim bu şortu.
Arkadaşlar. Ve şey Leş Go'dan satıyoruz bunu.
Şöyle,
Uras
şöyle.
Kaygılaroğlu'nun 4 kere giydiği şort.
Şöyle. Şimdi yazın çok sıcak bir yerde çalışıyoruz tamam mı? Yani hava çok sıcak ve bütün yaz boyunca çalıştık. Ve şortları içe doğru kıvırıp kullandım. Zaten kısa olan şortlarımı bir nebze de kıvırınca tabii çok daha uzun da tişörtler giyiyordum. Sanki altımda bir şey yokmuş etkisi yaratıyordu.
İmajı vermek istiyordu evet.
İmaj öyle ortaya çıkıyordu. Ben bir şey vermek istemedim. Ferah bir şekilde zıplayıp hopladığımız çok aksiyonlu olan oyunumuzda kendimi rahat hissettirmek istedim. Ben kimse niye sen onu giydin, sen niye bu bir parça şortla geldin demediğim bir yerde bana neden bu denildi. Bunu anlamaya çalışmayı da bıraktım artık.
Burada kutularımız var. Ben kutu çok seviyorum. Malzemelerimi biriktireyim, içine atayım diye. Bunun içinde kelimelerimiz var. Madem stand-upçısın diyor. Buradan bir kelime seçip bunun hakkında bize 2 dakika konuşmak ister misin?
Deneyeyim. Peki mesela hiç bilmediğim bir şeyse başka bir tane pas deyip seçebilir miyim?
Seçersin. Yaparız. Öyle bir şeyler ayarlarız.
Sağ ol. DNA.
Hadi bakalım. Zaman tutabilir miyiz?
Başka bir tane daha seçeyim mi? Daha bilebileceğim bir konuda.
DNA. Aha.
Tamam. DNA konusunda ne söyleyeyim ki şimdi?
Aşko ne bileyim benim DNA'm çok iyidir.
Minibüs. Minibüsle ilgili bir anı anlatabilirim.
Anlatabilirsin. Ki buraya deniz taksiyle gelmiş olduğunu öğrendik.
Yo arabayla geldim.
Helikopter.
Bugün izin günü herkes repo. Ha, yani repoysa okay. Herkese.
Minibüs.
Minibüsle ilgili bir hikaye anlatayım. Minibüs caddesine yakın bir yerde oturuyorduk. Sürekli kullandığım yani küçük yaştan beri kullandığım o üst hatta.
Maviler mi sarılar mı?
Maviler. Sarıları da yani aşağıdan bir yere gideceksem sarılar, yukarıdan gideceksem maviler. Kadıköy yakasından bahsediyoruz. Bağdat Caddesi, Minibüs Caddesi. Kuzenim şehir dışından üniversite okumaya geldi. Sonra Fenerbahçe'de oturuyoruz. Dedi ki yani okula nasıl gideceğim? Maltepe Üniversitesi'ne kazandı. Dedim ki gel bir demo yapalım abi falan. Yani çok kolay. İstanbul hani sanıldığı kadar zor, korkunç bir yer değil. Rahatça bulacaksın yolu. Çok basit falan. Fenerbahçe'den yukarı doğru çıktık. O Fener yolundan, Sabit Pazar'ın oradan minibüs caddesine doğru çıktık. Dedim ki buradan bir minibüse bineceksin ve tek vesaitle Maltepe'desin. Maltepe'de de shuttle'lar var okuluna çıkıyor. Onlara bineceksin abi okuldasın. Akşam indin tak minibüs ya bir göster. Tabii dedim binelim abi gel bir tur atalım dedim. Yani. Bindik minibüse falan işte sene kaç? 2004-2005 falan. O yıllarda Maltepe tarafında minibüs caddesinde yol çalışmaları var. Gidiş gelişi tek hatta düşürmüşler.
Çok kısa.
Korkunç yani. Müthiş bir trafikte kaldık yani. Olağanüstü böyle 1,5-2 saat falan minibüsün içindeyiz falan böyle hiçbir şey yapamıyoruz falan. Ve Meriç de ilk defa böyle bir kalabalık görüyor, trafik görüyor falan. Abi o kadar kötü değil herhalde ya falan diyor, demeye başladı. Yaparım başka neyle gelebilirim buraya falan diyor. Diyorum ki ya minibüs kötü değil ya öyle bir şey değil falan diyorum. Neyse Maltepe'ye geldik tamam diyorum buradan bineceksin dönüyorsun. Hadi eve dönelim artık yani 2 saat oldu. Dönüş yoluna geçtik yine aynı trafikteyiz tabii ki. Ve böyle artık daralmalar başladı ve bindiğimiz araba minibüslerden şeyi çok seviyorum böyle. Her yere bir şey yapıştırıyorlar ya böyle. Vitesin topuzu, kuru kafa ama orada böyle kafa sallayan köpekler var. İşte onlar var. Orada maşallahlar. Burada hangi şehirliyse onun numarası falan plakası. Full bir arabaya bindik yani. Gırtlak dolu yani araba anladın mı? Böyle her yeri ışıl ışıl, parıl parıl falan.
Pavyon.
Pavyondayız. Minibüste dönüyoruz falan böyle Meriç'le. Abi dedim o kadar kötü değil yani. Canını sıkma falan. Bu da böyle adama bakıyor. Neler yapıştırmış, niye bu kadar şey var falan diye. O zaman da daha o bir kuruş mu ne yeni çıktı. Hani böyle ufacık paralar vardı ya böyle hani nerede kullanacağız bunu? Hani artık 99'lukların üstüne bunu alacaksın aynen. Abi. Kimse paranı yiyemez falan filan. Minibüste böyle bir çana konmuş. Minibüste sinirli birisi çıktı. Zaten. Abi yolda zaten herkesle kavga etmeye başladı. Ve kavga ettiğini bir kuruşlardan alıp fırlatmaya
atıyor.
Başladı.
Ne?
Bak yolda gidene kadar yemin ediyorum sana. Böyle 50 kuruş falan yaktı. Hani böyle bir bir attıklarından falan. Meriç'in eli ayağı boşaldı. Yani hani şiddet gördü falan. Hani kaos gördü falan. Trafik okey ama saldırı boyutu da var. Sonra bıraktı okulu döndü Meriç'in. bitiremedim. Belki de o minibüs
yüzünden. Müşteriye para atmak çok değişik.
Müşteriye atmıyor. Diğer arabalara fırlatıyor.
Ha, diğer arabalara.
Ha, camlarına çat sesleri geliyor falan.
Beyefendi.
İyi kazanan bir beyefendi olduğunu düşünüyorum.
İyi kazanan bir beyefendi.
Para saçıyorsun beyefendi gibi.
Bir kuruş.
Bir. Ben de 3 kuruş diye bir dizide oynadım.
3 kuruşum kazandım.
3 kuruşla çalıştım diyebilirim.
Bu acaba biraz talihsiz bir açıklama mıydı? Peki ek işi ne zaman kurdun? Geçenler. 2 sene oluyor.
1,5 sene falan oluyor.
Oluyor.
Evet.
Yeri nerede?
Şaşkın Bakkal'dı.
Şaşkın Bakkal'da ek iş diye bir dükkan var. Haftanın kaç günü çalışıyor?
2 gün çalışıyor. Cuma ve cumartesileri çalışıyor. Cuma günleri bir Sen de Haklısın diye bir programımız var. Psikanalist Çağatay ve Ahu Yatun'un beraber yaptığı bir program var. Onlar beraber bir program yapıyor. 15 günde bir o oluyor. 15 günde bir de Kısmet Show diye buna çok benzeyen bir konsept var.
Var.
Deniz Alnı Temiz'in konsepti. Evet. Ondan sonra buradan böyle seçiyorsun. Bununla ilgili bir şey aklına geliyorsa yapıyorsun. O da çok heyecanlı oluyor. Çünkü orada her şey ilk sefer anlatılıyor oluyor.
Benim de bu 5-6 sene evvel başlayan komedyenlerden ilk tanıdığım Deniz Alnı Temiz'di.
Çok müthiş bir herif.
Yani. Evet.
Çok zeki bir adam. Çok da komik.
O da çok iyi yazıyor.
Çok. Yani ve gösterisini ilk defa izlediğimde uzun teklisini. Oğlum bu kadar şakayı nereden buldun? Ne kadar çok şakan var. Ne kadar çok arka arkaya vuruyorsun falan dedirtmişti yani.
Evet, bir de böyle entelektüel bir tarafı da var.
Var.
Böyle çok iyi. Geçenler. Bize bir anı bağışlar mısın?
Minibüs dışında.
Hı-hı. Çok işten konuştuk istiyorsan. Hayattan bir şey de olabilir yani. Kızınla ilgili bir şey olabilir. Hı-hı. Seni etkileyen bir an olabilir.
Yani örnek de olabileceği bir şey olsun. Öyle anlatayım. Bu kadar yoğunluğun ve işin arasında çocuğumla geçirdiğim vakitin çok kıymetli olması haliyle doğal oluyor. Eski eşimle ayrı olduğumuz, annesiyle ayrı olduğumuz için haftanın 2 günü bende, 5 günü annesinde oluyor. Ve o 2 günde de ona full ilk boşandığımız yıllar full performans vermek istiyorsun. Her şeyini yapmak istiyorsun. Yani o bir haftalık süreci 2 güne ziplemek istiyorsun gibi bir içgüdüsel tavır. Yorgunsun yani, insansın, bedenen bitkinsin. Ve ona çaktırmamak istiyorsun ama bir yerlerde kopuşlar oluyor yani.
Mümkün değil olmaz.
Ve bir gün uyuyakaldım ben koltukta. Ve sonra kalktım. Ada beni ben yatıyorum diye hani dürttü. Adayı yatırdım ve ağlamaya başladım. Yani çok kötü hissettim kendimi. Sen ne biçim bir babasın? Allah seni kahretsin. Kız 2 gün gelmiş. Onda da uyudun mu köpek falan. Hani yani anneme neler yani. Bıçaklıyorum kendimi her yerden. Sonra düşündüm yani hani bu işte sonra bunu biraz terapide falan konuşmuştum falan. Böyle good enough parenting diye bir konseptten haberdar oldum. Diyor ki baba sen uyuyabilirsin. Sen insansın. Yorgun düşebilirsin. Yani babalık müessesesinde her daim ya da herhangi bir müessesede başka yerlere de yayabiliriz. İnsan ilişkilerinde, partnerlik ilişkilerinde, komşuluk ilişkilerinde hep böyle bir yükseği verme çabam vardı benim hayatımın her alanında. 10 üzerinden 10 vermeye çalıştıkça bıktığım ve tükendiğim yerde nefrete dönüşüp 10 üzerinden 1 vermeye, Allah kahretsin noktasına, defol git noktasında nefrete dönüştüğünü fark ettim.
Bu ne kadar sürdü? 1-2 sene böyle bir bocalama mı bu?
1 sene falan üzerine düşündüm yani bunu kabul etmem de bir süre oldu. Anlasam da uygulamaya dönmesi zor oldu. Şişmanlıktan zayıfladığındaki idrakın gibi. Ve sonra baba ben 10 üzerinden 6 bir baba mıyım? Ya da 10 üzerinden 6 bir partner miyim? 7 bir partner miyim? Neysem neyim yani? Abi hep orada takılıyor. Kimse senden bu şovu, love bombingi beklemiyor. Sonra ghostlamak istiyorsun hemen.
Ne tersi, kadar yüksek o kadar
düşüyor yani. Uykuya dalmak, o an o histe olmamak, bazen ebeveyn gibi hissedememek. O anda ona gücünün olmaması.
Yani hepsi olağan şeyler.
Hepsi olağan şeyler. Olduğun gibi biri olduğun sürece o iniş çıkışlar da karşındakini aptal etmiyor. Öteki türlüsü nereye tutunmalıyım? Sen hangisisin?
Sen bana bunca şov yaptın şimdi.
Evet, neredesin şimdi oluyor. O yüzden olduğun halin çok okey bence. O düzen, o ritim. Bu hikayemden size bu anımı.
Ada memnun mu sence senin babalığından?
Çok memnun ve ben de özellikle deşiyorum yani. Nasıl bir şey yapsam hoşuna giderdi? şöyle baba olabilirdim, böyle baba olabilirdim. Ben de ne değiştirmek isterdin? Değiştirmek istediğin bir üç özelliğimi söyle falan.
Ne
hani
diyor?
Hep dürtüyorum yani. Hani ben de sıçtığım ve onun hoşlanmadığı yerler olabilir mi diye. Ya ben seni olduğun gibi seviyorum. Sen çok tatlı bir babasın falan diyor. O zaman da böyle tereyağı gibi eriyorsun falan. Tamam abi. Herkes her konuda sıçma hakkına sahip olduğunu anladım. Mükemmel değilim ama iyi bir babayım.
Bir mükemmelliyetçilik
vardı.
Var, onu evet, törpülemek.
Törpülemek uğraştığım şeylerden
terapiye
biri.
Terapiye gitmek de çok iyi değil mi?
Hayatımda kendime yap en iyi şey diyebilirim terapiye evet. gitmek.
Ben de evet. kendim için aynı şeyi söyleyeyim.
5 sene gittim düzenli olarak. Daha geçtiğimiz ay biraz böyle seyrelttik haftada birden 15'te 1'e. Sonra ayda bir, sonra 2 ayda 1 yaptık. Ve terapistim ben sana yeni randevu vermeyeceğim. Sen ihtiyacın olursa beni benim. Ara noktasına geldim. O da böyle bir nebze beni yani başarmış hissettiğim işte hani kilo verme süreci gibi kendime bakma ve anlama noktasında insan ilişkilerimde kendimle olan ilişkimde hı hı. her şeyden önce başarmış hissettirdi. Mutluyum yani geldiği yerden hayatımın.
Efendim programımızı beraber bir şarkı söyleyerek kapatmaya ne dersin?
Ben Allah derim.
Allah! Geceler, geceler.
Derdim var artık tutamam içimde gitsem nereye kadar kalsam neye yarar hiç anlatamadım hiç anlamadılar.
Geldi.
Bak bu son perde oyun yok bundan sonra her şey yok hiçbir şey yok yok yok yok bir derdim var bir derdim var bir derdim var içimde.
Bir kere daha şey söyleyelim.
Bir derdim var artık tutamam içimde gitsem nereye kadar kalsam neye yarar hiç anlatamadım hiç anlamadılar.
Yeah. Hatasıyla sevabıyla okey bence.
Güzel bir provaydı. Bence bunu basalım yayına.
Bence okey.
Bence de
yani
güzel.
Şey ne bileyim öyle pure bir şey olması yok. Duygusal olarak tatlıydı.
Buraları da koyun ya. Pure bir şey olmasına gerek yok. Hatalardan bahsettik.
Hatalarla.
Sevabıyla.
Sevabıyla evet.
Teşekkür ediyoruz gece çalışanlar.
Gece çalışanlar, gece çalışmaya devam. Pazartesi günleri tatil olmak müthiş bir şey. O zaman şunu çekiştirerek bitirebilir miyiz? Adaya bir hediye aldım. Şöyle. İşte gece çalışınca arkadaşlar bakın finalde.
Böyle hissediyor insan.
Şöyle bir noktaya geliyorsun. Gece 4'te eve geldim.
Bu ben miyim diyorsun?
Geldim.
Aynada bakıştım.
Ve işte.
Bu yeni ben de kim? Kendimle tanıştım.
Sonraki gelecek konuğumuza bir soru sormanı isteyeceğim senden. Hı-hı.
Gece çalışan birisi olarak sen de sevgili konuk yine gece çalışacak olsan ve başka bir iş yapacak olsan ne iş yapardın?
Ya oh çok tatlı bir insanmış bu Uğraz.
Abi ben son bir kaydı kesmek... Kaydı kesiyorum arkadaşlar. Bundan sonrası karışıyor.